Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 İsven 1403, Hicri Kameri 19 Ramazan 1446 ve Miladi Takvim'le 20 Mart 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Murtaza Turabi Bey ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü üzerine yapılan röportaj, İslami düşünce ve Ramazan özel programını dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1404 yılını üretim için yatırım yılı olarak adlandırdı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkına yeni yıl mesajında kendimizi olduğumuzdan daha yüksek ve yüce bir konumda görmeliyiz dedi. Putin Nevruz tebrik mesajında İran, Rusya'nın güvenli dostu ve iyi komşusu doğru ifadeleri yer aldı. Irakçı Amerika'nın politikalarının zorlukların üstesinden geleceğiz açıklamasında bulundu. Ayetullah Arafi, Suriye'de krizin sona ermesinin tek yolu ulusal barış ve birlik olduğunu belirtti. Şimdi haberler. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hicri Şems'i 1404 yılını üretim için yatırım yılı olarak adlandırdı. Ayetullah Hamene'yi Nevruz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda yeni yılın ismini üretim için yatırım yılı olarak belirledi. Ayetullah Hamene'yi İran halkına hitaben yayınladığı bir mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti. İslam İnkılabı rehberi 1403 yılını olaylarla dolu bir yıl olarak nitelendirerek bu yılın peş peşe yaşanan olaylar nedeniyle 1360'lı yıllara benzediğini ve halk için zorluklar getirdiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi İranlı bazı danışmanların Şam'da şehit edilmesi, Cumhurbaşkanı reisinin şehadeti ve Tahran ve Lübnan'daki acı olaylar sonucu İran milleti ve İslam ümmetinin değerli şahsiyetlerini kaybetmesine bu yılın olaylar arasında yer alıyor dedi. Ayetullah Hamene'yi 1403 yılı boyunca yaşanan ekonomik zorluklar özellikle de yılın ikinci yarısında halkın geçim sıkıntılarının arttığını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi ancak bu zorluklara karşılık İran milletinin güçlü iradesi, manevi direnci, yüksek düzeydeki birliği ve hazırlıklı oluşunun dikkat çekici şekilde ortaya çıktığı ifadesini kullandı. Ayetullah Hamene'yi yasal süresi içinde hızlı bir şekilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve yeni yönetimin kurulmasını İran milletinin yüksek manevi gücünün bir diğer göstergesi olarak değerlendirdi. Ayetullah Hamene'yi ayrıca Lübnan ve Filistin halkının karşılaştığı sorunlara İran halkının geniş bir dayanışma ruhu ile karşılık verdiğini ve büyük miktarda halk yardımı gönderildiğini ifade etti.
1403 yılının halkın katılımıyla üretimli suçlama yılı olarak adlandırıldığını ancak çeşitli engellerin bu hedefin tam anlamıyla gerçekleşmesini zorlaştırdığını belirten Ayetullah Hamenei bu nedenle 1404 yılının ana şiarının yine ekonomiyle ilgili olduğunu ve üretime yatırım olarak belirlendiğini açıkladı. Üretimde suçlama ve geçim sorunlarının çözümü yatırımın üretime yönlendirilmesine bağlıdır diyen Ayetullah Hamenei halkın üretime yatırım yapması için hükümetin gerekli zemini oluşturması gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei mesajının bir bölümünde Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yeni saldırısını büyük bir insanlık suçu ve felaket olarak nitelendirerek bu mesele İslam ümmetinin bir meselesidir. Dolayısıyla tüm İslam ümmeti kendi iç ihtilaflarını bir kenara bırakarak bu cinayetlere karşı birlik olmalıdır. Aynı zamanda Avrupa ve Amerika'da özgürlük yanlılarının da bu katliamları durdurmak için harekete geçmesi gerekiyor dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hamenei Amerika'yı da bu felaketin sorumluları arasında sayarak siyasi uzmanların değerlendirmelerine göre bu cinayetin Amerika'nın onayıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yemen'de sivillere yönelik saldırıları da bir başka büyük cinayet olarak tanımlayan Ayetullah Hamenei bu saldırılar mutlaka durdurulmalıdır diye kaydetti. Mesajının sonunda İslam ümmeti için hayır, zafer ve birlik dileyen Ayetullah Hamenei, İran halkının yıl boyunca huzur, başarı ve tüm tam bir birlik içinde olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran halkına yeni yılı mesajında Nevruz ve Kadir gecesinin aynı nurdan iki ışık ve bir gerçeğin iki yansıması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İran halkına yeni yıl mesajında Nevruz ve Kadir gecesinin aynı nurdan iki ışık ve bir gerçeğin iki yansıması olduğunu belirterek zamanın yeniden dönüşüyle kendimizi olduğumuzdan daha yüksek ve yüce bir konumda göreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz bayramını kutladı. Pezeşkiyan'ın mesajının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı. Yeni yılın ve yeni bir günün gelişini, Kadir Gecesi'ni ülkemizde ve yurt dışında dünyanın her bir noktasında bulunan tüm İranlılara, tüm komşularımıza ve bölge halklarına tebrik ediyor. Onlara barış, dostluk ve mutluluklar diliyorum. Evde, işte, aileleriyle birlikte veya uzakta olan tüm değerli yurttaşlarıma Nevruz sofrasında oturanlara selamlarımı iletiyorum. Nevruz ve Kadir gecesi aynı nurun iki ayrı ışını, aynı hakikatin iki ayrı tecellisidir. Kaderimizde meydana gelen dönüşümün gerçeği ve değişimin ışığı. Kur'an hayat kitabıdır. İnsanları karanlıktan aydınlığa, cehaletten aydınlığa, kibir ve zayıflıktan çaba ve dinamizme götüren ve toplumda hakikati ve adaleti tesis eden kitaptır. Bugün ülkede karşılaştığımız tüm sorunlarla birlikte Kadir gecelerinde nerede olursak olalım o yöndeki rotayı ve yolu değiştireceğimize karar vermeliyiz. O zaman Kur'an bunu başarmamız için rehberimiz olacak ve tüm melekler ve ruhlar siyah perdeyi kaldırıp şafağa ve aydınlığa ulaşana kadar bizi olacak. Aynı bakış açısıyla Nevruz bizim için yeni bir gün ve yeni bir mevsim açacaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Malik-i Eşcen'e verdiği emirde belirtildiği gibi ümmet büyüklerimizin uyguladığı insanları birbirine yaklaştıran, birleştiren, dostlaştıran güzel gelenekleri bozmayın. Şüphesiz Nevruz İran tarihinden gelen ve İslam dini tarafından onaylanan bu iyi geleneklerden biridir. Geçtiğimiz yıl hepimiz zorluklar ve acılar yaşadık. Çalışkan ve hiç yorulmak bilmeyen Cumhurbaşkanımız, sevgili şehit reisi ve bir grup hizmetkarı ve direnişin önde gelen liderleri saygıyla anıyoruz. Ayrıca Gazze ve Lübnan'ın tüm şehitlerinin ve soykırımcı rejim tarafından ve insan hakları iddia eden güçlerin desteğiyle kana bulanan masum kadın, erkek ve çocukları büyük saygıyla anıyoruz. Enflasyon ve yüksek fiyat sorunlarının farkındayım ve mevcut bu sorunlarla mutlaka bir çözüm yolu bulacağız. Ve tüm değerli İran halkımızın desteği ve katılımıyla bunların üstesinden geleceğiz. Aziz halkımızın geçim, sağlık, eğitim, konut gibi konuları öncelikli olarak ele alacağız. Ve bunlarda köklü değişiklikler yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Rusya Devlet Başkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mesajla Nevruz ve yeni yılın gelişini kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Pezeşkan'a gönderdiği Nevruz mesajında yeni yılın gelişini kutladı ve İran'ın Rusya için güvenilir bir dost ve iyi bir komşu olduğunu vurguladı. Nevruz, İran kökenli kadim bir bayram olup güneş yılının başlangıcıyla birlikte birçok ülkede kutlanmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a gönderdiği Nevruz tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı. İran, Rusya'nın güvenilir dostu ve iyi bir komşusudur. İki halkın yararına ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda kapsamlı stratejik ortaklık temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran halkına hiçbir çaba ve fırsattan geri durmayacaklarını belirterek Amerika'nın politikalarının zorluklarının üstesinden geleceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini belirterek Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde yanıt verileceğini duyurdu. Irakçı bir televizyon röportajında ülkenin Amerika ile ilişki konusundaki dış politikasını anlattı ve Amerikan Başkanı Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde yanıt verileceğini duyurdu. Bakan Irakçı, İran'ın dış politikada her zaman akılcı ve mantıklı hareket ettiğini ve ulusal çıkarları gözettiğini belirterek, daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde maksimum baskı politikasını deneyimledik. Şimdi ise yeni bir maksimum baskı politikası müzakere talebi ve mektup gönderme girişimiyle birlikte geliyor dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı, baskı, tehdit ve yaptırımların artırıldığı bir ortamda doğrudan müzakere yapılmayacağını vurgulayarak, müzakere eşit şartlarda olmalıdır. Doğrudan müzakere talebimiz yoktur. Trump'ın mektubuna yanıt vereceğiz ve bunu uygun bir şekilde ileteceğiz ifadesini kullandı. Trump'ın mektubuna yanıt vermenin uzun sürmeyeceğini ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten Irakçı, Trump'ın mektubu daha çok tehdit içeren bir mesaj niteliğinde ancak fırsatlar da sunduğunu iddia ediyor. Hazırlayacağımız yanıt hem tehdit hem de fırsat boyutlarını dikkate alacaktır. İnşallah fırsatları göz önünde bulunduracağız diye ekledi. Dışişleri Bakanı, Trump'ın ilk başkanlık döneminde benimsenen ne müzakere ne savaş politikasının o dönemin koşullarına uygun olduğunu belirterek, şu anda doğrudan müzakere politikamız yok. Geçmiş dönemde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için dolaylı müzakereler yürütüldü. Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya ile doğrudan müzakereler yapıyoruz. Mevcut politikamız dolaylı müzakere yönündedir ancak aynı zamanda tehditlere ve savaşa karşı hazırlıklıyız ifadelerinde bulundu. Irakçı, batılı tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki tetik mekanizmasını kullanma ihtimaline dair yürütülen propagandaya da değinerek, yapılan tüm propagandalardan bağımsız olarak önümüzdeki yıl önemli, zor ve karmaşık olacak ancak endişelenmiyoruz. Çünkü zorluklarla başa çıkmaya hazırız ve ulusal çıkarlarımızı bu süreçten çıkaracağız dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Nevruz bölgesindeki ülkelerdeki mevkidaşlarına ayrı ayrı tebrik mesajları gönderdi. Dışişleri Bakanı, Nevruz bölgesindeki ülkelerdeki mevkidaşlarına tebrik mesajları göndererek bu bayramın kadim bir gelenek ve barış, adalet ve insanlar arası birlikte yaşam gibi insani değerlerin bir taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Nevruz, İran kökenli antik bir bayram olup birçok ülkede güneş yılına dayalı yeni yılın başlangıcıyla kutlanmaktadır. Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, bugün Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Türkiye, Irak, Kırgızistan, Kazakistan ve Hindistan'daki mevkidaşlarına ayrı ayrı tebrik mesajları göndererek bu ülkelerin dışişleri bakanlarına Nevruz bayramını kutladı ve halklarına barış, refah ve mutluluk dolu bir yıl diledi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın mevkidaşlarına hitaben gönderdiği mesajda, Nevruz'un tarihi, kültürel ve medeniyet açısından derin bağları temsil eden en önemli geleneklerden biri olduğuna vurgu yapılarak, bu kadim geleneğin ve doğanın yeniden uyanışından ilham aldığı, her zaman barış, adalet ve insanlar arası birlikte yaşam değerlerini teşvik ettiği belirtildi. Aynı zamanda asırlardır bu geleneği yaşatan ve kutlayan tüm milletleri için ortak bir kültürel miras olarak anlayış, dostluk ve işbirliğinin önemli bir temeli olabileceği ifade edildi. İran İslam İlimler Merkezleri Başkanı Tahrir el-Şam tarafından Suriye halkına yönelik yapılan katliamların İslam toplumuna zarar vererek bölünmelere yol açtığını vurguladı. İran İslami İlimler Merkezleri Başkanı yaptığı açıklamada Tahrir el-Şam tarafından Suriye halkına yönelik yapılan katliamların yalnızca İslam'ın temel ilkelerine aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda İslam toplumuna zarar vererek bölünmelere yol açtığını belirtti. İran İslami İlimler Merkezleri Başkanı Ayetullah Ali Rıza Arafi çarşamba günü yaptığı açıklamada masum Suriye halkının Tahrir el-Şam'a bağlı silahlı gruplar tarafından katliamını kınadı. Arafi tüm bilinçli ve cesur İslam alimleriyle diğer dinlerin önde gelen isimlerine çağrıda bulunarak bu hukuksuz ve gayrimeşru eylemi kınamalarını istedi. Ayrıca uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütlerinden Suriye'deki savaş suçlarını sona erdirmek için ciddi ve somut adımlar atmalarını talep etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Yemen'e yönelik hava saldırılarının devam etmesine ve eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze'deki soykırımını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın Yemen'e devam eden hava saldırılarını ve işgal altındaki Filistin'de İsrail rejiminin artan soykırımını sert bir şekilde eleştirdi. Bekai, masum sivillerin özellikle de kadın ve çocukların öldürülmesi ve Yemen'in hayati altyapılarının Amerika'nın askeri saldırıları nedeniyle tahrip edilmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Bu saldırıları saldırı suçu ve savaş suçu olarak nitelendiren Bekai, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve diğer uluslararası kuruluşların bu suçlar karşısındaki hareketsizliğini utanç verici ve kabul edilemez olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakan Sözcüsü son günlerde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda yüzlerce Filistinli kadın ve çocuğun katledildiğine dikkat çekerek İsrail rejimini silah, mali ve siyasi olarak destekleyen tüm ülkeleri bu suçların ortakları olarak nitelendirdi. İngiltere ve Almanya'nın İran karşıtı tutumları ve eylemleri nedeniyle bu ülkelerin Tahran'daki Büyükelçisi ve Maslahat Güzarı İran Dışişleri Bakanlığı Kadın ve İnsan Hakları Genel Müdürü tarafından bakanlığa çağrıldı. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Kadın ve İnsan Hakları Genel Müdürü Furuzen Devediati, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu iki ülkenin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki sorumsuz ve provokatif tutumlarına ve sözde gerçekleri araştırma heyetinin görev süresinin uzatılmasına yönelik taslak karar sunmalarına karşı tepkisini iletti. Vediati, Almanya Büyükelçisi ile görüşmesinde Almanya'nın İran-Irak Savaşı'nda Saddam rejimine kimyasal silah sağlamış olmasına dikkat çekerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin arestallaştırılmasını ve insan haklarının İran halkına baskı kurmak amacıyla kötüye kullanılmasını kınadı. Veliahtı ayrıca Almanya ve İngiltere'nin İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik savaş suçlarını ve soykırımını desteklemelerini ve Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına katılmalarını eleştirerek bu ülkelerin insan haklarını savunma konusunda herhangi bir meşruiyete sahip olmadığını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından binlerce protestocu İstanbul Belediyesi önünde toplandı. Yerel kaynaklara göre dün gece on binlerce kişi İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu eylemi darbe olarak nitelendiren dikkat çekici konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun partilisi Mansur Yavaş, tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı'na destek verdi. Yavaş, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını askıya aldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dünden itibaren Türkiye Parlamentosu'ndaki oturumlar da gerginleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terörizme bağlantılı suçlamalarla gözaltına alınması ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumlar gergin geçti. İktidar Partisi milletvekillerinin İmamoğlu aleyhine yaptığı konuşmalar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tepkisine yol açmış. Bu da sözlü tartışmaların yanı sıra nesnelerin fırlatıldığı fiziksel çatışmalara dönüşmüştür. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Trump'ın yanlış adımı Amerika yeniden Yemen bataklığına sürüklüyor başlığı altında. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yanlış adımları Amerika'yı bataklığa sürükleyecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Yemen'le ilgili hiçbir siyasi görüş veya askeri bilgiye sahip olmadan ve herhangi bir plan yapmadan askeri saldırı başlattığına inanan analistlere göre bu durum tam tersi sonuçlar doğurup Amerika'yı bir bataklığa sürükleyecek. Çünkü Yemenliler daha önce teslim olmayacaklarını kanıtladılar. Son günlerde Amerika ve İngiltere savaş uçakları Yemen'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik vahşi saldırılar başlattı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan emriyle kadın ve çocukların öldürülmesinin ardından bölgedeki gelişmeleri takip eden analistlere göre Amerika'nın Yemen'e yönelik son saldırıları bölgedeki çatışmaların gidişatını değiştirebilir. Ve Trump bölgede gerginliğin tırmanmasına yol açabilecek stratejik bir çıkmaza girmiş durumda. Cumartesi akşamı Amerika ve İngiltere Yemen'e yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek onlarca sivili katletti. Pazartesi sabahı Yemen'e yönelik vahşi saldırıların devamında şehit sayısı 50'yi geçti ve bunların önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın orduya Yemen'i vurun emri sonrası, Amerika ordusunun başkent Sanaa'ya düzenlediği saldırılara Yemen ordusundan ilk yanıt geldi. Yemen, Amerika'ya ait uçak gemisi Harry Truman'a füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Harry Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetleri bu sabahın erken saatlerinde Amerikan uçak gemisini ikinci kez hedef aldıklarını bildirdi. Yemenli sivillere yönelik bu vahşi saldırıları haklı göstermeye çalışan Trump, bir yıldan uzun süredir hiçbir Amerikan ticari gemisinin Süveyş kanalından, Kızıldeniz'den ve Aden körfezinden güvenli bir şekilde geçemediğini ve bunun küresel ekonomiye milyarlarca dolarlık zarar verdiğini iddia etti. Trump'ın iddiaları Yemenlilerin bir yıldan uzun süredir İsrail rejimine deniz ablukası uyguladığı ve bu rejime ait gemilerin ve Siyonist bağlantılı gemilerin geçişini engellediği bir dönemde ortaya çıkıyor. Yemen bu hamle ile Siyonist işgalcilere ve destekçilerine Gazze'deki savaşı durdurmaları ve Gazze şeridine yönelik ablukayı kırmaları yönünde baskı yapmayı amaçlıyor. Yemen'deki gelişmeleri değerlendiren askeri uzman Tuğgeneral İlyas Hanna, Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırıları Trump'ın caydırıcılık oluşturma stratejisini gösteriyor ve onun Yemenli ilgili sert sözleriyle örtüşüyor dedi. Arap analist Trump hükümeti şimdi Irak'ta 1991 ve 2003'te uygulanan stratejiyi izliyor. O dönemde Amerikalılar karşı tarafın ağır saldırıları sonucu teslim olabileceğini düşünüyordu. Ancak bu gerçekleşmedi ifadesini kullandı. El Cezire Stratejik Araştırmalar Merkezi kıdemli araştırmacısı Dr. Lee Kamiki şunları kaydetti. Trump yönetiminin siyasi kaygıları dikkate almadan Yemen'e yönelik askeri operasyon emri vermesi tehlikeli bir konu. Trump her zaman siyasi kaygıları dikkate almadan hareket ediyor diye konuştu. Amerika'nın saldırılarının devam etmesi halinde durumun gerçek bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunan Mekke, Amerika'nın Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Trump'ın güç gösterisi manevralarının bir parçasıdır. Ve Trump bu saldırılarla Amerika'nın olağanüstü bir güce sahip olduğunu göstermeye çalışıyor değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın eski yetkilisi ve Amerika'nın Yemen Büyükelçiliği Araştırma Ofisi'nin eski başkan yardımcısı Nabil Khoury de Trump'ın net bir askeri ve siyasi doktrini yok. Hiçbir şekilde stratejik bir figür değil. Siyasetin dışından geliyor. Trump pazarlık konusunda yetenekli bir iş adamı olduğu için her zaman yüksek imtiyaz istiyor. Trump bölgedeki milliyetçiliğin ve ulusal ön yargıların derinliğini anlamıyor ve bu konuda düşünmüyor. Bence Trump 2 gün içinde nasıl bir strateji ve plan yürütülmesi gerektiğine karar verir. Onun ne bir planı ne de belirli bir stratejisi var diye konuştu. Doktor Lika McKee ise Yemenlilerin Amerika'nın saldırılarına rağmen direnmeye devam edeceğini belirterek, Yemenliler 6 yıl iç savaş ve Arap koalisyonuyla 8 yıl savaşa tanık oldular. Ve teknik olarak kendilerinden üstün güçlerle nasıl savaşacaklarını öğrendiler. Ayrıca Amerika'nın hava saldırıları Yemenlilerin intikam ruhunu artırıyor. Çünkü Yemenliler sürekli olarak Amerika'nın düşmanları olduğunu vurguluyorlar, dedi. Uzman Lika McKee konuyla ilgili olarak ayrıca şunları belirtti. Amerika'nın Yemen'e yönelik saldırıları, Husilerin yani Ensarullah hareketi yerel ve bölgesel meşruiyetini güçlendiriyor. Zira Husiler Filistin için savaşan ve Yemen içinde ve dışında yüksek bir halk meşruiyeti elde etmeyi başaran ender gruplardan biridir. Dolayısıyla da Amerika Yemen'e ne kadar çok saldırırsa Husilerin meşruiyeti de bir o kadar artacaktır. Tuğgeneral İlyas Hanna bu konu hakkında Yemenliler saldırılarını sürdürecek ve geri adım atmayacak. Ve bu konu Donald Trump için temel bir sorun oluşturuyor. Çünkü Trump Yemenlilerin teslim olmasını istiyor. Gerçekleşmeyen bir durum var ve Yemenliler hiçbir koşulla tutumlarından ve kararlarından geri adım atmayacaklarını vurguladılar değerlendirmesinde bulundu. Gözlemcilere göre Amerika ile Yemen arasındaki artan gerginlik bölgesel bir savaşa yol açabilir. Böyle bir durumda Aksa Tufanı Savaşı'na ilişkin senaryoların tekrarlanması mümkün. Bu Irak direniş güçlerinin Amerikan üslerini hedef alacağı ve Hizbullah'ın savaş alanına geri dönebileceği anlamına geliyor. Bu bağlamda Tuğgeneral İlyas Hanna, Yemenlilerin Amerikan askeri üslerini hedef alabileceğini belirterek Yemenlilerin bölgedeki Amerikan üslerini ve ülkenin askeri komuta merkezleriyle ilgili belirli yerleri hedef almak istemesi halinde durum ne olacak, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz muhterem dinleyiciler. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, içinde bulunduğumuz bu matem günleri ve İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Murtaza Turabi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Emirül Mu'minin Aleyhisselam'ın Şehadet yıl dönümünü tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakle göre Ali aleyhissalatu vesselam mübarek Ramazan ayının 19. gecesi Kufe camiinde ibadet ederken, namaz kılarken İbn-i Mülcem lanetullahi aleyhin vurduğu kılıç darbesiyle aldığı yara sonucu 2 gün sonra, yani Ramazan'ın 21. günü şehit olmuşlardır. Bu münasebet dolayısıyla tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakledilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ramazan ayının hakkında okuduğu bir hutbede mübarek Ramazan ayının özelliklerini beyan buyurarak şöyle buyuruyor: "Ey Allah'ın kulları, Allah'ın ayı bereket, mağfiret ve rahmet ile size yönelmiştir." Ve Resulullah bu hutbesinde bu mübarek aydaki yapılacak amellere değiniyor. Bu mübarek ayın faziletlerini beyan ediyor ve sonra şöyle buyuruyor: "Onun size kapanmamasına, yüzünüze kapanmamasına çalışın. Cehennemin kapıları kapalıdır. Onun kendi yüzünüze açılmamasına çalışın." Nakle göre Ali aleyhisselam buyuruyor ki: "Ben kalktım ve arz ettim ya Resulallah, bu ayda en faziletli amel hangi ameldir?" Resulullah buyurdu ki: "Ey Ebel Hasan, bu ayda en faziletli amel Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır." Sonra Resulullah ağlamaya başladı. "Ya Resulallah," arz ettim, "niçin ağlıyorsun?" Buyurdu ki: "Ey Ali, bu ayda senin başına gelecek olaydan dolayı ağlıyorum. Sanki ben görüyorum ki sen Rabbine namaz kıldığın halde ilk ve son dönem insanların en kötüsü Semud kavminin devesini öldürenin kardeşi, yani İbn-i Mülcem hareket ediyor ve senin başına kılıç darbesi indiriyor. Öyle bir darbe ki başından akan kan sonucu senin sakalın kanına boyanıyor." Hazreti Ali aleyhisselam diyor ki: "Ben arz ettim ya Resulallah, o zaman benim dinim sağlam mıdır?" Resulullah buyurdu: "Evet, o zaman senin dinin sağlamdır." Sonra Resulullah şöyle devam etti: "Ey Ali, kim seni öldürse beni öldürmüştür. Kim sana düşman olsa bana düşman olmuştur. Sana sebbeden bana sebbetmiştir. Çünkü sen benim canım gibisin. Senin ruhun benim ruhumdandır ve toprağın benim toprağımdandır. Ey Ali, sen benim vasimsin ve evlatlarımın babasısın ve kızımın eşisin ve ümmetim içerisinde hayatımda ve ölümümden sonra benim halifemsin." Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'nin şehit olacağını bildirmesi ve bu olay için ağlaması, teessüfünü bildirmesi, Resulullah'ın hayatındaki Ali aleyhisselamla ilgili ilginç görünümlerden bir görünümdür. Böyle tabir etmek mümkündür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki 2 iş için mebus olmuştur, görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Biri, dinin hükümlerini açıklamak, helalı, haramı, namazı, orucu, zekatı, haccı ve cihadı beyan etmek ve diğeri ise Ali aleyhisselamı eğitmek ve onun makamını insanlara bildirmek ve onu insanlara tanıtmak. Resulullah 23 yıl boyunca nasıl namazı, orucu, zekatı, haccı ve diğer ehkamı halka açıkladıysa, onları tevhide, nübüvvete davet ettiyse, bunlarla birlikte sürekli ve aralıksız olarak Ali aleyhisselamı insanlara tanıttı. Onun makamını vurguladı, onun yüceliğini insanlara bildirdi. Tebliğini başlattığı ilk gün, ki ilan ettiği ilk gün akrabalarını toplayıp buyurdu ki: "Kim bana ilk iman eden olsa o benim vasimdir ve halifemdir." Ali aleyhisselam imanını ilan edince buyurdu ki: "Ey Ali, sen benim vasim ve halifemsin." Bu tebliğini başlattığı İslam'ı ilan ettiği, akrabalarını davet ettiği ilk başlangıç idi ve sonra 23 yıl sonra da Kadir-i Hum'da o kalabalığın önünde buyurdu ki, ben ölümüm yakındır. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin önderiysem Ali de onun önderidir. Bu 23 yılın başlangıç ve son noktasındaki bu iki olaya işaret ettik. Bu iki olay arasındaki bulunan 23 yıl zarfında da Resulullah her fırsatta halkı topluca ve kişiler olarak, fertler olarak muhatap almış, sahabileri muhatap almış ve Aleyhisselam'ın makamını açıklamıştır. Resulullah'ın onun için de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın makamını tanımak için Resulullah'a müracaat etmek gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben Allah tarafından eğitilmişim ve Ali de benim tarafımdan eğitilmiştir. Ve yine buyuruyor ki, beni Allah ve Ali'den başka kimse hakkınca tanımadı ve Ali de benden ve Allah'tan başka kimse hakkınca tanımadı. Onun için Ali Aleyhisselam'ı tanımak için Resulullah'a müracaat etmemiz gerekir. Resulullah onu nasıl tanıtmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ali Aleyhisselam hakkındaki buyurduğu özlü cümlelerden biri şu cümledir. Bu hadisi hem Ehl-i Sünnet müteber kaynaklarında nakleder ve sahih olduğunu ikrar eder hem Şii alimleri. Buyuruyor ki, Aliyun me'el Kur'an vel Kur'anu me'eh. La yeftergan hatta yerida aley alel havz. Yani Ali Kur'an ile birliktedir ve Kur'an da Ali ile birliktedir. Bu ikisi havuzda bana kavuşuncaya kadar, havuza kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Evet, bu cümle üzerinde düşündüğümüzde Ali Aleyhisselam'ın makamının yüceliğinin birçok yönleri açıklık kazanır. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır ki bütün ilimler onun içerisindedir. Her yaş ve kuru, yere düşen her yaprak tanesinin bilgisi, vuku bulan her olayın bilgisi Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu bilgilerin hepsi Ali Aleyhisselam'ın kalbindedir. Çünkü Kur'an Ali iledir ve Ali Kur'an iledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin görüşlerini İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek. Hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Gecelerini namaz ve ibadetle geçirip sabahlayan, her günü oruç tutarak geçiren, bütün malını sadaka vererek, her yıl hacca giden bir kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir kişi iman ehli midir? Peki ya eğer bu kişinin Allah'ın velisini tanımadığını ve ona uymadığını bilseniz, yine de onu iman ehli olarak kabul eder misiniz? Sizce Kur'an'ın böyle bir kişi hakkındaki görüşü nedir? Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast 1353 yılında Ayetullah Hamene'nin iman, tevhid, nübüvvet ve velayet başlıklarında yaptığı 4 bölümden oluşan konuşmalarından derlenen bir kitabın adından alınmıştır.
Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde velayet konusuna değinmek istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Ramazan ayının 24. günü gelmişti. Seyyid Ali Hamenei önceki günlerde nübüvvet meselesini Kur'an ayetleriyle ilişkilendirerek açıklamış, bugün ise velayet konusunu gündeme getirmek istiyordu. O bazı giriş bilgilerinden sonra şöyle dedi: "Velayet kelimesi bizim için, Şiiler için tanıdık bir isimdir. Ancak bugünkü konu biraz farklı. Biz velayeti Kur'an'ın mübarek ayetlerinden çıkarmak ve ne dediğini görmek istiyoruz. Bir milletin, bir toplumun, bir düşüncenin ve bir inancın takipçileri velayet olmadan her şeyden mahrum mu olur? Bütün hayatını namaz, oruç ve sadaka ile geçirenler Allah'ın bağışlaması ve rahmetine layık olamaz mı?" Bir rivayette şöyle deniliyor: "Eğer bir kişi gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirip tüm malını sadaka olarak verirse, ömrünü hacla tamamlar. Ancak Allah'ın velisinin velayetini tanımaz ve ona uymaz, bütün işleri de o yol göstericiye göre olmazsa, Allah ona hiçbir ödül vermez. O kişi iman ehli değildir." Dikkat edin, diyor ki, eğer bir insan Allah'ın velisinin velayetini kabul etmezse onun bütün amelleri abes olur. Velayet meselesi peygamberlikten ayrı değildir. Aslında peygamberlik nübüvvet konusunun tamamlayıcısı ve sonudur. Öyle ki eğer velayet olmasa peygamberlik de eksik kalır. Peygamberlik nedir? Peygamber hangi amaçla gönderilmiştir? Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ben ahlaki faziletleri tamamlamak ve insanlara öğretmek için gönderildim." Ancak peygamberler insanları yetiştirmek ve onları olgunlaştırmak için hangi yöntemi kullanırlar? Peygamberlik konusunu işlerken onlar ne mistik ekolların liderleri gibi insanları tek tek yalnız bırakıp kulaklarına Allah sevgisinin fısıldandığına inanırlar, ne de bilimsel ve felsefi ekollerin müdürleri gibi talebelerini eğitip onları halkı yönlendirmek için farklı bölgelere gönderirler. Aksine peygamberler insanı inşa etmek için bir insan yetiştirme fabrikası kurarlar.
Bu fabrikadan yalnızca mükemmel insan çıkar ve o fabrika İslami toplumdur. İslami toplumu yani başında Allah'ın bulunduğu bir toplumdur. Bu toplumda sosyal ilişkiler, ekonomi, hükümet, hukuk, her şey ve her şeyin düzenini Allah'ın dini belirler. Peygamberin Medine'de kurduğu toplum bir İslam toplumunun örneğidir. O toplumda başta Allah bulunur. Yasalar Allah'ın vekili olan peygamber tarafından uygulanır. Böyle bir toplumda her şey Allah'tan kaynaklanır. Burada dersler, vaazlar, cemaat namazları, hatta savaş çağrıları tek bir yerden yükselir. Peygamberin namaz kıldırdığı, insanlara vaaz verdiği ve müminleri eğitip arındırdığı o camide zekat toplama işlemi de yapılır. Savaş ve cihat emirleri de oradan verilir. Bu toplumda her şey Allah'ı hatırlatır. İşte böyle bir toplumda insan inşa edilir. Eğer peygamberin zamanındaki İslam toplumu 50 yıl devam etseydi ve peygamberin belirlediği lider peygamber yerine geçseydi, Hazreti Ali'nin yönetimi, Nebi'nin yönetiminin ardından devam etseydi, hiç şüphe yok ki bütün münafıklar ve ruhları imanla tanışmamış olan herkes mümin olurdu. Bu bir ilkedir. Toplum düzeldiğinde ve gerçek anlamda İslami hale geldiğinde tıpkı bir fabrika gibi işler. İnsanlar tek tek değil, onar onar, hatta yüzer yüzer Müslüman olur. Seyyid Ali burada bir an sessiz kaldıktan sonra şöyle der. Demek ki peygamber böyle bir şey için gelir. Ancak peygamber tek başına toplumu yönetebilir mi? Bir toplum bir yapı gerektirmez mi? Bu yapıyı yönetmek için güç gerekmiyor mu? Toplumun savunması için asker gerekmez mi? Gerçeklerin yayılması için yardım gerekmez mi? Bunların hepsi sıradan araçlarla yapılması gerekmez mi? Peygamber insan yetiştiren bir fabrikayı kurmak için sağlam adımlarla ilerleyen birleşmiş ve kararlı bir topluluğa ihtiyaç duyar. O zaman peygamber ilk adımda bu topluluğu oluşturur. Tıpkı Nahl suresinin 125. ayetinde buyurulduğu gibi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
Ey Resulümüz! Halkı Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Peygamber Efendimizin davetiyle küfre karşı bir topluluk oluşturuldu. Ancak bu topluluk azınlıktaydı ve azınlık olan bir topluluk çoğunluk tarafından baskı altına alınıp kimliğini kaybedebilir ve diğer insanlarla karışıp yok olabilir. Bu insanlar cahiliye toplumundaki zıtlıklarla dolu bir hayat yaşıyorlardı ve peygamber onları korumak ve diğer insanlar arasında kaybolmamalarını sağlamak için onları birbirlerine öyle bir şekilde kenetledi ki hiçbir güç onların arasına mesafe koyamazdı. Tam olarak dağcıların zorlu bir dağ yolundan geçerken birbirlerine bağlı olarak hareket etmelerine benzer bir durum. Onlar dar ve tehlikeli geçitlerden, virajlı yollardan geçip zirveye ulaşmak için kendilerini birbirlerine iplerle bağlarlar. Tek başlarına hareket etmezler. İyi bilirler ki yalnız olurlarsa kayma ve düşme tehlikesi olacak. Bu yüzden hafif, yavaş ve birlikte hareket ederler. Birisi düşse bile aralarındaki bağ onun düşmesini engeller. Dağcıların birbirine sıkı sıkıya bağlı olması, ilk İslam dönemindeki Müslümanların da birbirine sıkı sıkıya bağlı olmalarını simgeliyor. O sağlam ve kararlı müminler, eleştirmenlerin eleştirilerine rağmen Allah yolundan dönmediler. Kur'an ve hadiste Müslümanların bu sıkı bağlantısının bir adı vardır. Adını biliyor musunuz? Evet, adı velayettir. Kur'an-ı terimle velayet, tek bir fikirle, tek bir amaç için çaba gösteren ve hareket eden insanların sıkı sıkıya birleşmesi ve bağlantı kurması demektir. Bu cephedeki insanlar her ne kadar birbirlerine daha yakın olursa diğer cephelerden ve kutuplardan o kadar uzaklaşırlar. Peygamber ilk iş olarak yeni Müslümanları birbirlerine kardeş yaptı. Onları öyle bağladı ki tek bir beden haline geldiler ve İslam ümmetini oluşturdular. Aynı zamanda Müslümanları, karşıtları, düşmanları ve diğer cephelerle bağ kurmaktan sakındırdı. Bu birleşme sadece azınlık oldukları için birbirlerine yakın olmaları için değil, aynı zamanda Medine'ye geldiklerinde ve hükümet kurduklarında da devam etti. Çünkü sonrasında Roma ve İran gibi büyük imparatorluklarla karşı karşıya geleceklerdi. Bu yüzden o günün ilişkileri içinde eriyip kaybolmamaları gerekiyordu. Seyyid Ali biraz sessizlikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Burada Şiiler ve onların velayeti hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdiye kadar küçük bir Şii topluluğunun İslam'a ve Şiiliğe karşı olan hilafetlerinin döneminde korkunç zindanlar, acımasız işkencelere rağmen bir taraftan da yoğun propaganda savaşlarıyla nasıl ayakta kaldığını düşündünüz mü? Şiilik ancak bu sıkı bağlantı, yani velayet sayesinde ayakta kalabildi. Büyük bir nehre düşünün. Birçok taraftan güçlü akıntılar bu nehre doğru akar. Nehir engebelidir, sular birbirine karışır, birbirlerini etkisiz hale getirir. Ancak bu kirli ve bulanık sular arasında berrak, temiz, saf ve duru bir su akışı yoluna devam eder. Ne rengini, ne kokusunu, ne tadını değiştirir. Aynı tatlılık, aynı şeffaflık, aynı saflıkla ilerler. Şimdi Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde İslam dünyasında birçok farklı düşünce, siyaset ve eylem akımı olduğunu düşünün. Şiilik bu büyük ve hızlı akan nehirde dar bir su akıntısı gibi görünse de yine de aynı berraklıkla varlığını sürdürmüştür. Ne bulanmış, ne tadı değişmiş, ne de rengini, kokusunu başka akımlara kaptırmıştır. Şimdi sizden sorum şu, Şii akımının devam etmesini sağlayan nedir? Cevap şu, velayet. Evet, velayet üyeler arasında sıkı bir bağ kurmak, düşmandan kopmak ve imamla bağlantı kurmaktır. Kur'an müminleri birbirlerinin velisi olarak tanımlar. Yani gerçek iman sahibi olup bir cephede birleşen insanlar. Rivayetlerde mümin Şii olarak da ifade edilir. Görüyoruz ki imamlar kendi zamanlarında Şiileri bir arada kardeş ve bağlı hale getirmişlerdir. Bu şekilde Şii akımını tarihte sürdürebilsinler. Yoksa bunun dışında Şiilik binlerce kez yok olmuş ve ortadan kalkmış olurdu. Tıpkı diğer bazı mezheplerin insanlık toplumlarında eriyip kaybolduğu gibi. Her halükarda bu velayetin boyutlarından birisidir. Ancak başka bir soru da şu ki, Ali bin Ebi Talib'in velayeti nedir? İmamların velayetini sahiplenmek ne anlama gelir? Onları sevmenin dışında ne demek istiyoruz? Bu onları sevdiğimiz anlamına mı geliyor? Hayır, sevgi yeterli değildir. Acaba dünyada onları sevmeyen biri var mı? Herkes Şii imamlarını sever Ancak her insanın onların velayetinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Sizce imamlarla savaşan her kişi kalbinde onlara karşı hiçbir sevgi taşımıyor muydu? Hayır. Sevgi vardı ancak dünya menfaatleri uğruna onlarla savaşıyorlardı. İmam Sadık aleyhisselamın şehadet haberini Mansur'a, Abbasi halifesine verdiklerinde o ağlamaya başladı. Yalanla mı ağlamıştı acaba? Dostluk gösterisi mi yapıyordu? Hayır, gerçekten de İmam Sadık aleyhisselamın rıhletine üzülmüştü. Ancak onu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Kendisi, onun katledilmesi emrini vermişti. Ama imamın şehadet haberini aldığında kalbi sıkıştı, gözyaşları akmaya başladı. Sadece onu sevdiği için Şii kabul edilebilir mi? Ma'mun Abbasi hakkında da aynı durum geçerlidir. Bazıları ona imama olan sevgisinden dolayı Şii der. Ama onlara sorulmalıdır. Şii ne demek? Şii sadece imamın haklı olduğuna kabul etmek midir? Sadece bu mu? Eğer öyleyse peygamberden sonra herkes Ali'nin haklı olduğunu biliyordu. Peki onlar Şii miydi? Hayır. Velayet sadece sevgiden çok daha fazladır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyu daha derinlemesine ele almaya çalışacağız. Seyyid Ali her zaman olduğu gibi saatine bakarak sözlerine şöyle devam etti. Şimdi ayetlere geçelim. Bence Kur'an sureleri arasında Mümtehine suresini Velayet suresi olarak adlandırmak mümkün. Mümtehine suresinin ayetleri bu anlamı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sureden ilk ayetleri sizlere okumak istiyorum. Ayette şöyle buyruluyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bimâ câekum minel hak. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Bu ayetlerde şöyle denilmektedir. Benim düşmanım ve sizin düşmanlarınızı veli edinmeyin. Yani kendinizi onların safında yer almış gibi görmeyin. Aksine onlara karşı bir düşmanlık ve bir karşıtlık içinde olun. Bu ayetin nüzul sebebi Hatib bin Ebi Belta hakkında rivayet edilmiştir. Hatib zayıf imanlı bir Müslümandı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmeye karar verdiğinde Hatib İslam ordusunun savaşı kaybedebileceğini ve Mekke'deki ailesinin kafirler arasında olduğu için zarar görebileceğini düşündü. Bu nedenle zekice bir hamle yapmak istedi. Kendini peygamber ile birlikte mücadele eden biri olarak görüyordu ve İslam yolunda cihad edenlerin sevabını kazanacağını biliyordu. Ancak yine de temkinli olmak istedi ve Mekkelilere peygamberin ani bir saldırısı hakkında bir mektup gönderdi. Kesinlikle savaş alanında kafirlere yardım etmeyecekti. Peygamber vahiy yoluyla bu durumu öğrendi ve Hazreti Ali aleyhisselam ile Zübeyir'i göndererek mektubu Mekke'ye götüren cariyeyi yakalamalarını emretti. Onlar gittiler, cariyeyi buldular ve mektubu ondan aldılar. Sonra peygambere getirdiler. Peygamber Hatib'i çağırarak ona neden böyle yaptığını sordu. Hatib, "Ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra hiç nifak yapmadım," dedi. Peygamber, "O zaman seni bu işe ne sevk etti?" diye sordu. Hatip de, "Mekke'de ailem ve akrabalarım vardı. Kafirlerin bana karşı biraz daha yumuşaması için bu yolu denemek istedim," dedi. Ayet Hatip'e cevaben şöyle diyor. "Yanılmayın, onların kalbi sizlere yumuşamayacak. Onlar asla sizin dostunuz olmayacaklar." Mümtehine suresinin 2. ayetinde de şöyle buyrulur.
İn yefkafukum yekunu lekum a'da'en ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissu'i ve veddu lev tekfurud.
Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. 3. ayet Hatib ve tüm hatiplere çok açık bir şekilde şöyle söylüyor.
لَنْ تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Yakınlarınız ve çocuklarınız eğer iman edenlerden değillerse size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ardından bu ayetlerin zirvesine ulaşırız ki şöyle buyrulur.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
Biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduğunuz putlardan uzağız. Size karşı inkar ettik. Ve bizimle siz arasında ebedi bir düşmanlık ve kin başlayacaktır. Ta ki yalnızca Allah'a iman edene kadar. Bu ayetler bize şunu söylüyor. İbrahim'i sizin için örnek aldım. O İbrahim ki çağdaş kafirlere ve sapıklara şöyle diyordu. Sizden uzağım. Biharul Envar'da bir hadis var ki, 4. imamın havarisi Yahya bin Ümmü Tavil, Medine camisinde halka hitap ederdi. Aynı insanlar ki, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam onlarla 20 yıl yaşamışlardı. Aynı sıradan insanlar ki, ne Emevi yönetimine ne de Beni Ümeyye'ye bağlıydılar. Onlar İslami inançlara sahip olmalarına rağmen Kerbela olayı ve sonrasındaki baskılar sırasında kendi imamlarını yalnız bırakmışlardı. Yahya bin Ümmü Tavil işte bu halkın karşısında durur ve bu Kur'ani sözleri tekrar ederdi. Biz size küfrettik. Ve bizimle siz arasındaki kin ve düşmanlık açıkça görünür hale geldi. Yani İbrahim'in kendi zamanındaki kafirlere ve müşriklere ve sapkınlara söylediği aynı sözü tekrarlıyordu. Görün ki İmam Sadık aleyhisselamın şiası da kendi zamanında hilafete sahiptir. Bir arada olmalıyız ve düşmanlarımızdan ayrılmalıyız. Evet değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere velayet konusundan bahsettik. Bir sonraki sohbetimizde İslam ümmetinin bağlarını ele alacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve buna göre ibadet ve münacatta birbirimizle adeta yarışarak bu kıymetli fırsatı kaçırmamalıyız. Rivayetlerde İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının son 10 günü yaklaşınca ayrı bir havaya girer ve kendisini iyice ibadete verir ve geceler uyanık geçirirdi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayında itikafta bulunmaya büyük özen gösterirdi. Rivayetlere göre Allah Resulü ilkin mübarek Ramazan ayının ilk 10 gününü, ardından ikinci 10 gününü ve nihayet üçüncü 10 gününü itikaf için seçti ve bundan sonra mübarek ömrünün sonuna kadar her Ramazan'da aynı son 10 gününü itikafla geçirdi.
İtikaf ibadeti, hac ibadeti gibi insanın kendine yetiştirmesinde büyük etkisi olan bir ibadettir. İtikaf da hac farizası gibi içinde namaz, oruç, vakfeler, dua, zikir ve mabud karşısında huzu gibi çeşitli ibadi amelleri içerir. İtikaf eden kimse hacı adayı gibi daha önce kendisine helal olan bazı maddi şeylerden oruç sırasında uzak durması gerekir. Bilindiği üzere Kabe'yi ziyarete gelenler Mescid-i Haram'a girmek istediklerinde en başta her türlü maddi bağı koparmaları ve dünyevi izlezzetlerden vazgeçmeleri ve böylece nefsini tezkiye etmek ve takvalı olmak için hazırlanmalıdır.
Hac sırasında hacı adayı ihrama girmekle kendisine 25 şeyi haram kılar ve böylece kutsanmış halde Allah'ın evine ayak basar. İlahi misafir evi olan mübarek Ramazan ayında da bazı helal şeyler oruç tutan müminlere haram olur. İmam Seccad aleyhisselam bu ihramı mübarek Ramazan ayına ve ilahi ziyafete bir nevi saygı ifadesi niteleyerek şöyle buyurmakta. Allahu Teala mübarek Ramazan ayını büyük saygıları ve faziletleri belirleyerek bu ayı diğer aylardan üstün kıldı ve ardından başka aylarda helal olan bazı şeyleri bu ayın hürmetine haram kıldı ve Ramazan ayına saygı için yemeği ve içmeyi men etti. Buna göre mübarek Ramazan ayında oruç tutan insan itikaf edince Allahu Teala'dan daha fazla merhamet göreceği kesindir.
Thank you.
Değerli dostlar, bilindiği üzere İmam Ali aleyhisselamın kılıç darbesiyle yaralandığı ve ardından şehit düştüğü günleri idrak ediyoruz. Şimdi Kabe'nin mevludu iki gündür yataktadır ve İbn-i Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcı ile vurulduğu darbe etkisini göstermeye başlamıştır. Evet, Ali İbni Ebu Talip Kabe'de doğan yegane insandır. İmam Ali aleyhisselamın doğduğu bu mekan, tarih boyunca müvahhid insanların kulluğunu ifade ettikleri mekandır. Kabe, adeta insaniyet çevresinde dönen varlık aleminin ağırlık merkezidir.
Hicretten 23 yıl önce Recep ayının 13. gününde insaniyetin ağırlık merkezi olan Kabe, Yüce Allah'ın emri üzerine kucağını Haşimoğulları aşiretinden bir kadının yüzünü açtı ve içinde tarih boyunca benzeri görünmemiş bir nuru idrak etti. Evet, bu nur Ali aleyhisselam idi ve Müslümanların ülkelerinin merkezi olan Kabe'yi aydınlattı. İslam peygamberi birçok kez bu değerli hazineyi Müslümanlara tanıtmaya çalıştı. Bu çabalardan biri Menzilet hadisi adlı hadistir. Bu hadis çeşitli tabirler ve sözcüklerle Allah Resulü'nden nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta: Ey Ali, Harun'un Musa'ya konumu neyse, senin de benim yanımdaki konumun odur. Harun ile senin aranda bir fark var. O da şu ki, benden sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecektir.
Bu hadiste İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet dışında Harun'un tüm faziletleri, özellikleri ve mevkilerini Hazreti Ali aleyhisselam'da var olduğunu ispat etmiştir. Bilindiği üzere Harun, Hazreti Musa nezdinde yüksek konumu ve makamı vardı ve o Hazretin veziri ve ortağı gibiydi. Harun, Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğulları arasında ikinci adamdı ve o Hazretin yokluğunda onun halefi olarak görev yapıyordu. Harun'a itaat etmek, Hazreti Musa'nın ümmetine ve hatta o Hazretin vasi olan Yuşa bin Tun'a vacipti. İmam Ali aleyhisselam da İslam ümmeti arasında böyle bir konuma sahipti. O zaman gelin şu aziz gecede Allah'ın muhlis kulu Ali'yi aracı yaparak Yüce Allah'a şöyle dua edelim.
Ey geceyi gündüz eden ve gündüzü de gece, ey ölüleri diriten ve dirileri öldüren, ey istediğine hesapsız rızık veren Yüce Rabbim, ey merhametli, ey Yüce Rabbim, ey bağışlayan Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, sen ey güzel isimlere layıksın. Sen büyüksün ve nimetin bondur. Senden Muhammed'e ve pak hanedanına selam göndermeni ve bu gecede benim adımı saadete kavuşanların arasında belirlemeni istiyorum. Ruhumu şehitlerle birlikte et ve iyiliğimi cennette en yüksek makama yerleştir. Günahlarımı bağışla ki her daim benimle olsun ve imanda kuşkuyu benden uzaklaştırsın. Senden bana nasip ettiğin her şeye razı olmamı sağlamanı istiyorum. Bize dünya ahiret iyi mükafat inayet et ve yakıcı ateşten koru ve şu gecede bize sana şükretme ve zikretmeyi nasip et ve bize Muhammed'i ve hanedanını muvaffak ettin amelleri yerine getirmeyi nasip et Ya Rabbi.
Thank you.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,